Ayrım 4. Türkçenin radyo televizyon izlencelerinde kullanımına yönelik sorunlar ve çözümleri. Oya Toker. Bir ülkenin radyo ve televizyon kuruluşları sadece yayın ilkelerine bağlı kalmamakla sorumlu değil, o ülkenin dilini güzel, doğru ve titizlikle kullanmakla da yükümlüdür. Dilimizde görülen yozlaşma, kirlenme son yıllarda büyük ölçüde artmıştır. Bu kirlenme çevre kirliliği gibi kaynağı kurutacaktır, kısaca kültürü bozacaktır. Türk dilinden sorumlu olan her kurum ve kuruluşun bu soruna ciddiyetle ve duyarlılıkla yaklaşması gerekir ki bunda da en büyük görev kitle iletişim araçlarına düşmektedir. Bu nedenle radyo ve televizyonlarımız geniş halk kitlelerine seslendikleri için Türkçenin çağdaş eğitim ve bilim dili olarak gelişmesine ve zenginleşmesine de katkıda bulunmalıdırlar. Bu konuda yasanın 4. maddesi de Türkçeyi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanmak, ulusal birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş eğitim ve bilim dili halinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak esastır demektedir. Türkçeye özen ve saygı okulların yanı sıra radyo ve televizyonlarda da olmalıdır. Son yıllarda radyo ve televizyonların özel kanallarının aracılığıyla yerleşen anlayış sonucu, konuşmacıların ve sunucuların öncelikle göze hitap etmelerine önem verilmesi, dil ile ilgili eğitimlerine bakılmaması Türkçenin bozulmasında temel nedendir. Örneğin yanlış söyleyişler, amaca uygun seçilmemiş sözcükler ve bu sözcüklerin cümlede uygun yerde kullanılmaması, gereksiz ve anlamı herkesçe bilinmeyen yabancı sözcüklerin sıkça kullanılması, çevirilerin yanlış yapılması, ayrıca konuşmaların yazı diliyle konuşma dili arasındaki ayrıma dikkat etmemeleri de anlatım bozukluklarına yol açmaktadır. Bazı düzeysiz, örneğin gün içinde ev hanımlarına seslenen programlarda kullanılan argo sözcükler ve bu sözcükleri kullanan eğitimsiz sunucuların yanı sıra teknolojinin getirdiği cep telefonlarındaki ve internetteki kısaltmaların da dilimiz üzerinde olumsuz etkileri açıkça görülmektedir. Şimdi vereceğim örneklerle bu daha iyi belirlenecektir. 3 Eylül 2001 tarihinde Habertürk kanalında Deniz Arman, Türkiye'nin gazetecileri tarafından kurulan ilk haber kanalı açıklamasını gururla yaptıktan sonra Üzeyir Garih'in katil zanlısı diyerek deneyimli bir gazetecinin dahi sözcüğü doğru kullanamadığını gösteriyor. Katil zanlısı gibi yanlış bir kullanım yerine öldürme girişiminde bulunan kişi demek çok mu zor acaba? Aynı şekilde yılların gazetecisi olarak ünlenen Mehmet Ali Birant ise CNN Türk kanalında Pentagon'a bir uçak kendini çaktı sözleriyle karşımıza çıkabiliyor. Tüm uyarılara rağmen birçok spiker hala İngilizce söyleyiş biçimi olan Osama Bin Laden demeyi sürdürüyor. Her şey olduğu gibi dile de saygımızı yitirdik. Dolayısıyla Türkçe de bize saygısını yitirdi. Eskiden insanlar için yığın, sürü, tane sözcükleri kullanılmazdı. Şimdi ise bir yığın, bir sürü insan içinden birkaç tane insanın dile saygılı olduğunu görüyoruz. İşin kötüsü saygısızlığımızın farkında da değiliz. Kanal D ana haberlerinde spiker Beril Ekşioğlu, işsizliğin insanları gün içinde piknik yapmaya zorladığını vurgulamak amacıyla yaptığı röportajda kırlarda oturanlara tüm iyi niyetiyle "Hep böyle mi yaparsınız yayılıp kırlara?" şeklinde bir soru yöneltiyor. Canlı olmayan bu haber programının denetimi de yapılmadığından sözler bir saygısızlık örneği olarak ekrana yansıyor. Beni en çok üzen bir başka sorun ise yabancı dilden çeviri yapanların İngilizceyi iyi bilmelerine karşın Türkçeyi bilmemelerinden ve özensiz kullanmalarından kaynaklanan çeviri yanlışlarıdır. Amerika'daki saldırının haberlerini anında çeviren bir genç kızımızın İngilizceyi çok iyi bildiği kuşkusuz. Ancak kaçırılan 3. uçağın Beyaz Eve yöneldiği söyleniyor sözleri Beyaz Ev'in bir kafe ismi olduğu izlenimini uyandırıyor. Ayrıca beklemede kalın, bekleme yapmayın, sorti yaptı, start vermişti, soft renklerle minimalist banyolar gibi yanlışları da unutmayalım. Filmlerdeki çeviriler ise başlı başına bir sorun. İlk sahnede amca diye seslenilen kişiye daha sonra dayı denmesini de hala anlamış değilim. Bütün bunların yanı sıra gençlere yönelik radyo kanallarında ağırlığı İngilizce sözcüklerden oluşan programlar ise dilimizin nasıl bir çıkmaza girdiğinin göstergesidir. My Radio, Maydanoz, Morning Show başlıyor sözleriyle adres belirten www.com.tr söyleyişi nasıl açıklanabilir? Bir de özellikle canlı yayınlarda spikerlerin konuşmaları dikkat çekicidir. 11 Eylül'de Show Televizyonu'nda (parantez adı bile Türkçe olmayan bir Türk televizyon kanalı) spiker art arda şunları söylüyor. Evet sayın dinleyiciler, Dünya Ticaret Merkezi'ne 2 tane uçak çarptı. Evet sayın seyirciler, Dünya Ticaret Merkezi'ne 18 dakika arayla 2 ayrı uçak çarptı. Evet sayın seyirciler, her kulede 70 bin kişi bulunuyordu. Evet sayın seyirciler, terörist bir saldırı olduğunu söyleyen Başkan Bush çok üzgündü. Evet sayın seyirciler, bu çarpmada 6 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Evet sayın seyirciler, sözleriyle başlayan cümleleri daha fazla sayamadım, üzgünüm ya da bir başka kanalda olduğu gibi Uzeyir Garih'in cinayetinde yeni bir gelişme var mı sorusunun cevabı olarak evet yeni bir gelişme yok denmesine nasıl dayanılır? Radyo ve televizyonlarda rastladığımız diğer bir sorun ise vurgu ve tonlama yanlışlarıdır. Uzun yıllar Türkiye'de yaşayan bir İngiliz'in gazetedeki şikayet mektubu şöyle diyor. Show televizyonunda yayınlanan SMS programını sunan kızın Türkçesi benim Türkiye'deki ilk zamanlarıma benziyor. Benim alternatifim yoktu, katlanmak zorundalardı bana. Ama Türkiye'de Türkçe bilen biri yok mu da aksanlı birini tercih ediyorlar. Bir yabancı bile sunucuların konuşmasını olumsuz yönde eleştirebiliyorsa Fevzi Çakmak'ın, Sami Selçuk'a, Serdar Uçak'ın diyenlerin konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkı ayırt edememelerini ne söyleyebiliriz? Gazeteci Bekir Coşkun'un da dediği gibi tabancalı dizilerle, sululuk ve densizliklerle eğlence adı altında binbir rezillikle eli bıçaklıları, suçluları, katilleri şöhret yapacak kadar yüksek rating, parantez izlenme oranı sözcüğünün söyleyişi zor herhalde, ile cebinize girecek 3 kuruşa bakmadan radyo ve televizyon kanallarında çalışanların en kısa zamanda iyi bir eğitimden geçirilmesi ve denetlenmesi temel koşuldur. Bu kanallar aracılığıyla Türkçedeki olumsuz gelişmeleri önlemek için şunları da önerilere ekleyebiliriz. Öncelikle dilimizi sevmek, ona saygı göstermek ve onu özenli bir biçimde kullanmak gerekir. Çünkü insan ilişkileri özen ister. Bu ilişki en basit biçimiyle dil yoluyla kurulduğuna göre dili özenli kullanmak zorundayız. Somut önerilerin başında ise eğitim ve denetim gelmektedir. Türkçenin okullarda iyi öğretilmesi, yabancı dilli öğretimin yerini alması gerekir. Ana dilin korunmasının yanı sıra radyo ve televizyonlarda yasal düzenlemelere gidilerek sunucuların izlenmesi, gerektiğinde uyarılması ve düzeyli programların hazırlanması şarttır. Çünkü topluma konuşmayı öğretmeden konuşan Türkiye oluşturmaya çalışmak Türkçenin giderek yok olmasına neden olacaktır. Yazılı basının Türkçe'ye saldırısı. Özet, Mustafa Balbay. Yazılı basında dil kaygısı ne yazık ki birinci planda değil, yazılı basının omurgasını oluşturan köşe yazarları ve muhabirlerin Türkçe'yi nasıl kullandıkları değil, hangi haberi yazdıkları ya da nasıl bir konuya değindikleri önemli hale geldi. Yazılı basının pınarını muhabirler oluşturur. Türkçenin gazetelerde iyi kullanılması için öncelikle muhabirlerin iyi eğitilmiş olmaları gerekiyor. Ancak gazetelerin bu konudaki genel kaygısı muhabiri deyim yerindeyse bir muhbir olarak kullanmak ve onun sadece ilgi çekecek haber getirmesini sağlamakla sınırlı. Efsanesel bir anlatıma göre Çin'de yüzyıllar önce işlerin çok kötü gittiği bir dönemde yöneticiler çıkış yolu bulmak için bilgelere başvurma kararı almışlar. İşe çok saygı duydukları bilgeden başlamışlar. Etrafında toplanan yöneticiler merakla ne söyleyeceğini beklerken bilge dil demiş. Ana sorun dil. Herkes şaşırmış. Büyük başkanın biz sizden yönetim anlayışına ilişkin öneriler bekliyoruz. Bu dil de nereden çıktı sorusuna bilge şu karşılığı vermiş. Dil iyi konuşulursa yöneticiler birbirini anlar. Yöneticiler birbirini anlarsa toplum da daha iyi anlar. Toplum derdini iyi anlatabilirse karşılıklı tartışma ile çözüm yolu bulunur. Kıssadan hisse, günümüzde yazılı basın dili iyi temiz kullanırsa tıpkı kirlenen bir havanın temizlenmesi gibi toplumsal yaşamın oksijeni artar. Türkiye'deki görünüm iyimser olmayı güçleştiriyor. Yazılı basında Türkçe hataları o kadar arttı ki kimi gazetelerde sadece bu konuyu işleyen köşeler bile oluştu. Yazılı basındaki bir başka dil erozyonu da yabancı sözcüklerin yerleşiyor olması, başlangıçta bir özenti havasında başlayan bu saldırı giderek Türkçemizi kuşatıyor. Hukuk devriminden dil devrimine, hukuk dilinin evrimi. Atilla Sav. Türk aydınlanması ve çağdaşlaşmayı amaçlayan Türk devrimi bir bütündür. Hukuk devrimi gibi dil devrimi de bu bütünün bir boyutu, bir dalıdır. Hukuk devrimi, Cumhuriyet'in çağdaşlaşma amacına yönelik toplumsal, siyasal yenileşmeyi belirler. Skolastik hukuk, parantez fıkıh, yerine laik bir hukuk oluşturmayı amaçlamaktadır. Kurtuluş Savaşı'ndan kaynağını alan siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla devrimin temelinde tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik ilkeleri yatmaktadır. Din kurallarına dayalı kamu yönetimi ve hukuk düzeni yerine akla, pozitif bilme dayalı çağdaş bir hukuk düzeni, insanların dinsel inançlarına saygılı, eşitlikçi, özgürlükçü bir hukuk, Atatürk'ün deyişiyle medeniyet tarikatı. Cumhuriyetin ilk yıllarında aralarında anayasanın parantez teşkilat-ı esasiye kanunu da bulunduğu bir dizi yasa ile başlayan bu köklü yenileşme ve çağdaşlaşma atılımı yıkılmış ve dağılmış bir devletin külleri üzerine yeni bir devletin yapılanmasını sağladı. Yüzyılın bu en kapsamlı devrimi bir diriliş ve dikilişti. Toptan değişimi amaçlayan devrim art arda gelen yasalarla başladı ve sürdü. Saltanatın kaldırılması 1922, Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923, Şeriye ve Efkaf vekaletlerinin ilgası 3 Mart 1924, Hilafetin ilgası 3 Mart 1924, Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924, Köy Kanunu 18 Mart 1924, Mehakim-i Şeriye'nin ilgasına ve Mehakim Teşkilatına ait Ahkam-ı Muaddil Kanun 8 Nisan 1924, Anayasa (parantez Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) 20 Nisan 1924, siyasal yapılanmada laik cumhuriyete yönelen bu kararlı gidişi izleyen dönemde temel yasaların hepsi art arda geldi. Türk Kanunu Medenisi 4 Ekim 1926, Borçlar Kanunu 4 Ekim 1926, Türk Ceza Kanunu 1 Mart 1926, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 18 Haziran 1927, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 1 Nisan 1929, İcra ve İflas Kanunu 9 Haziran 1932, Ticaret Kanunu 1929. Böyle bir yandan dinsel mahkemelerin kaldırılması ve nizamiye mahkemelerin tek yargı olarak kabulü ile yargı birliğine gidilirken, çoğunluğu Batı hukukundan benimseme yoluyla alınan ve sisteme oturtulan laik esasa dayanan hukuk birliği de sağlanıyordu. Lozan Anlaşması ile kapitülasyonlarını kaldırılması ile yargı önünde tam bir eşitlik sağlanıyordu. 20'li yıllarda temeli atılan, çatısı da çatılan hukuk devriminin dili, yasaların adlarından da anlaşıldığı üzere ne yazık ki eski hukukun diliydi. Hukuk devrimi ile ümmetten ulusa, tebaadan yurttaşa, mülkten yurt parantez vatana geçiliyordu. Böylece özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık erekleri hukuk yoluyla siyasal ve toplumsal yapının harcı oluyordu. Kültür devrimi ise 30'lu yıllarda gelişti. Toplumun bütün çağdaş uygarlık düzeyine erişme amacına yönelmesiydi. Dil devrimi bu yönelişin boyutudur. Atatürk'ün Türkçenin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtulması diye özetlediği dil devrimi sömürgeciliğe karşı savaşımın bir yönüdür. Türkçenin bağımsız bir kültür ve sanat dili, bir düşünce ve bilim dili olmaya yönelişiydi. Osmanlıca melez bir dildir. Türkçe, Arapça ve Farsça karışımı bu dil yüzyıllar süren bir oluşumla Doğu uygarlığı doğrultusunda gelişmişti. Temelinde dinsel hukuk, parantez fıkıhın yer aldığı bir kültürün diliydi. Mecelle'nin tanımıyla fıkıh ahkam-ı şeriyeyi bilmektir. Oysa yeni hukuk çağdaş anlamda laik bir toplum anlayışıyla ulusal hukuka erişmeyi amaçlıyordu. Ne var ki devrimin temel yasaları eski hukukun diliyle yazılmıştı. İki devrimin arasındaki zaman kayması devrimi, hukuk devriminin dilinin öteki uygarlığın dili olmasına neden olmuştu. Hukuk devrimini oluşturan yasalar hazırlanırken ve yürürlüğe konurken toplum henüz ulusal diline kavuşmamıştı. İki devrimin buluşması için yeni bir süreç gerekiyordu. Yeni hukukun dili devrimci özüne karşın tutucu bir dildi. Hukuk dili iki bakımdan ayrılmak istenen uygarlığın etkisini belirlemektedir. Hukuk terimleri, deyimleri, tümce yapısı ve anlatımı. 30'lu yıllarda başlatılan dil devrimi başarıya ulaşmıştır. Gündelik kullanımdaki sözcüklerin çoğunluğu %75'i Türkçenin öz kaynaklarından oluşturulmuştu. Bu oran 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda %25'ti. Öbür temel yasalarda da durum aynıydı. Yasaların dilinin halkın anlayacağı dilden bu denli uzaklaşması hem halkçılık ilkesine hem de hukukun temel ilkelerinden biri olan yasayı bilmek geçerli özür sayılmaz kurallarına aykırıdır. Yasayı bilmemekle dilini anlamamak arasında ayrım yoktur. Hukuk dili bir özel dildir. Yasalarla oluştuğu için resmi dille bütünleşmektedir. Terimler ve deyimler baskındır. Bunların çoğunluğu ise yasalardadır. Bir bakıma donmuştur. Hukukçular yasalardaki terim ve deyimleri kullanmak zorunda kalırlar. Bu nedenle de tutucu görünürler. Bu izlenim özel eskilikçilikten çok dil bakımından gelenekçilikten doğmaktadır. Bu nedenle hukuk dilinin değişmesi önemli ölçüde yasaların dilinin değişmesine bağlıdır. Hukukçu için terimler yasal olmalıdır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu bir kararında yargılama sonucunda sanığın aklanmasına karar veren bir ceza yargıcının kararını yasal terim beraettir, aklanma yasal terim değildir diyerek bozmuştur. Ceza Genel Kurulu (parantez Ceza Genel Kurulu'nun 17 Eylül 1979 günlük kararı için bakınız Yargıtay Kararları Dergisi Cilt 5 Sayı 10 Sayfa 1484 Ankara Barosu Dergisi Sayı 1979 Bölü 6 Sayfa 123. Öte yandan yargı dili özel bir anlatıma dayanır. Eski hukukta sakya adli bir disiplindi. Yargı kararlarının tümce yapısı özeldi. Kararın çok uzun da olsa tek tümceden oluşmasına özen gösterilir. Bu özel becerinin kuralları öğretilirdi. Bu söz dizimi ve anlatım yargı dilinin dolayısıyla hukuk dilinin bir özelliğiydi. Resmi dilin evrimi içinde hukuk dili 3 doğrultuda gelişti. Yasama, kamu yönetimi, yargı. Yasaların dilinin eksikliği, halkın yasaların dilini anlamamasının zorluğu, yasama organının bir süreç içinde yasaların dilinin sadeleşmesine, terimlerin ve deyimlerin özleştirilmesine, özen göstermesine yol açmıştır. Özellikle dil devrimine Atatürk'ün önderlik etmesi bu özeni ve çabayı pekiştirmiştir. Atatürk'ün TBMM'yi açış konuşmalarındaki dili yasama organı içinde yol gösterici olmuştur. Zaman zaman yasalarla yürürlükteki yasalarda yer alan kimi eski terimlere yeni karşılıklar getirilmiştir. Örneğin 18 Nisan 1929 tarihli İcra ve İflas Kanunu çıkarılırken eklenen bir maddeyle Borçlar Kanunu'ndaki bir takım eski terimlerin Türkçe karşılıkları getirilmiştir. Benzer bir düzenleme 1963 yılında yine İcra ve İflas Kanunu'nun 538 sayılı yasa ile değiştirilmesi sırasında yapılmış, 10 terimin Türkçe karşılıklarıyla değiştirilmesi sağlanmıştır. Kuşkusuz bu doğrultuda en önemli atılım 1945 yılında yapılan anayasadır. 10 Ocak 1945 tarihinde 4695 sayılı yasa ile 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun özü ve içeriği hiç değiştirilmeden yalnızca dili yenilenmiş ve anayasa yeniden yazılmıştır. Bu işlemle 300'e aşkın eski hukuk teriminin yerine Türkçe karşılıkları dilin çevrimine sokulmuştur. Başta anayasa olmak üzere savcı, yargıç, yargıtay, danıştay, sayıştay, sıkı yönetim, yasama, yürütme, yargı, egemenlik, yetki, bakan, bakanlık, başbakan, bakanlar kurulu, denetleme, bağımsız, seçim, üye, tüzük, yönetmelik, ortaklık, gelir, gider, katma bütçe, yorum, barış, antlaşma, anlaşma, tekel, sözleşme, soruşturma, kovuşturma, uyuşmazlık, tasarı, kamu hizmeti, ara verme, kısıtlama, tüzel kişilik, genelkurmay ve bunun gibi yüzlerce terim ve deyim hukuk dilimize yerleştirilmiştir. Yerleştirilmiş diyorum çünkü 1952'de yapılan geriye dönüş girişimine karşın bu sözcükler dilimizde kalmıştır. 1952 yılında TBMM bir yasa ile 4695 sayılı yasayı kaldırıp 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu yeniden yürürlüğe koymuşsa da eski dilin dirilişini sağlamakta başarılı olamamıştır. Devlet baskısıyla da olsa halkın ve hukukçuların çoğunluğu anayasa dilini kullanmayı sürdürmüştür. Nitekim 1961 anayasası da 1945 atılımının dilini benimsemiştir. Kamu yönetiminde dil devriminin resmi dile yerleşmesi daha kolay olmuştur. Özellikle Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlıkları başta olmak üzere kamu kuruluşları başlangıcından beri dil devrimine destek olmuş, etkili biçimde Türkçe terimlerin ve deyimlerin dile yerleşmesine katkı yapmışlardır. Hukuk dilinin özleşmesi doğrultusunda en önemli görev kuşkusuz yargıya düşmektedir. Dil sevgisi ve bilinciyle bilgi birikimini birleştiren değerli yargıçlar hem kararlarında hem de yargılamada kullandıkları dille hukuk dilinin özleşmesine katkı yapmışlardır. Özleştirilmiş terim ve deyimlerin günlük kullanımında dile yerleşmesini sağlamışlardır. Bu alandaki evrimi daha iyi belirtmek için 1920'li yıllarda yazılmış bir tevhid-i içtihat kararı ile yakınlarda yazılmış bir içtihatları birleştirme kararını okumak için hazırlanmıştım. Ama sınırlı olan zamanımı daha iyi kullanabilmek için sadece iki ayrı tarihte yazılmış kararları okumanın bile aradaki gelişmeyi anlatacağına değinmekle yetiniyorum. Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi gibi yüksek yargı organlarının hukuk kaynağı olan kararların okunması da bu alandaki gelişmeyi en iyi biçimde göstermektedir. Yüksek yargı organları aralarında olduğu gibi kararları derleyen ya da kurumsal yazıları içeren dergilerinde ve yayınlarında arı bir dil kullanmaya özen göstermektedirler. Yargının yanı sıra dil devriminin gelişmesinde büyük katkısı olan bilim adamlarımıza da değinmek isterim. Başta Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu olmak üzere birçok hukuk hocası bilim ve eğitici kitaplarında kullandıkları arı dille yetişmekte olan yeni hukukçu kuşaklarına yol gösterici olmuşlardır. Bu doğrultuda son bir gelişmeye değinmeden konuşmamı bitiremeyeceğim. Şimdilerde TBMM'nin gündeminde olan medeni kanun tasarısı önemli bir aşamadır. Çünkü hukuk devriminin temel taşlarından biri olan Türk Kanunu medenisi yürürlükte kaldığı 75 yıllık süreçte eskimiş ve çağın gerisinde kalmış görünmektedir. Bu Bu gereksinim uzunca süredir duyumsanmaktaydı. Adalet Bakanlığı'nca daha önce yapılan hazırlık için kurulan komisyonun başkanlığına Hıfzı Verlet Veli Dedeoğlu getirilmişti. Komisyon verimli bir çalışma yaparak bir tasarı metni hazırladı. Veli Dedeoğlu tasarısı diye anılan bu çalışma ne yazık ki son aşamaya gelemedi. Daha sonra Adalet Bakanlığı'nca bilim adamları, yargıçlar ve uygulamacılardan oluşan yeni bir komisyon kuruldu. Bu komisyonca hazırlanan tasarı bugün TBMM'nin gündemindeki tasarıdır. Adalet Komisyonu'ndan geçerek genel kurula inecek aşamaya gelen tasarı öz ve içerik bakımından yürürlükteki yasaya göre önemli sayılacak yenilikler içermektedir. Tasarının dili de yenileşmektedir. Gerekçesinde belirtildiği üzere tasarının dili 1926 yılı metnindeki terimlerden önemli bir bölümünü değiştirmektedir. Bunların sayısı 67 olarak belirtilmektedir. Bir bölüm kavram ve deyimlerin aynen korunması zorunda kalındığına değinilmektedir. Bunların sayısı 37'dir. Bir bölüm sözcükleri ise arı Türkçe karşılık bulunamadığı belirtilmektedir. Bunların sayısı ise 27'dir. Anlatım açısından ise eski yasanın etkisini taşıyan birçok hüküm yenilenerek yazılmıştır. Veli Dedeoğlu özel bir çalışma ile kanunu Medeni ve Borçlar Kanunu içeriğini değiştirmeden yalnızca dilini özleştirerek bir metin hazırlamıştır. Tıpkı 1945 tarihli anayasa girişimine benzeyen bu önerisine yurttaşlar yasası demişti. O çalışmada Veli Dedeoğlu bugün karşılığı bulunmayan birçok kavrama da Türkçe karşılıklar önermişti. Ne var ki bugün hazırlanan ve son aşamasına gelen tasarı incelendiğinde Veli Dedeoğlu gibi devrimci hukukçuların önerdiği karşılıkların niçin tasarıya alınmadığı anlaşılıyor. Gerekçe ve komisyon raporuna yazılan karşı oy yazıları tutucu ya da gerici görüşlerin direnişini açıkça ortaya koymaktadır. Kimi politikacıların yalnızca dilini değil, laik cumhuriyetin hukuk devrimini de içlerine sindiremediğini ortaya koymaktadır. Bu gerçek öteden beri yasama organından çıkan yasa metinlerindeki dilin neden bir türlü dil devriminin amaçladığı özleşmeye ayak uyduramadığını da göstermektedir. Dilimizi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtararak bir bilim, kültür ve sanat dili olması için çalışan dil devrimi yandaşlarını son dönemde üzen bir baskın da batıdan kaynaklanıyor. Küreselleşme adı altında gelişen ekonomik ve kültürel yayılmacılık hukuk dilinde etkisi altına alıyor. Uluslararası ticaretin yurt içindeki uzantısı olan hukukun terimleri daha çok baskın dil olan İngilizce kökenli sözcüklerle karşılanıyor. Bu tür bir yayımcılığın önlenmesinde kapatılan Türk Dil Kurumu'nun eksikliği belli olmaktadır. Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu, ondan aldığı atılım gücüyle ve devrimci bir tutumla her alandaki yeni buluşları ve kavramları Türkçe karşılıklarıyla dilimize kazandırıyordu. Her konunun uzmanlarıyla işbirliği yapan dilciler verimli bir çalışma ile binlerce teknik terimi dilimize kazandırmıştı. 70'i aşkın alanda 100'e yakın terim sözlüğü hazırlanmıştı. Bunlar arasında çeşitli hukuk terimleri sözlükleri de vardı. Bu çalışmaların ürünü olan terimlerin büyük bir bölümü dilimizin çevrimine girmişti. Şimdiki Türk Dil Kurumu Atatürk'ün vasiyetinden gelen geliri ve kullanarak kapalı kapılar ardında topluma açık olmayan çalışmaları ile çağın hızlı gelişiminin dışında durmaktadır. Eski sözlüklerin yeni basımları bile yaptırılmamaktadır. Dilimizin özleşmesi akımı bütün engellemelere karşın büyük bir hızla yürümektedir. İlk zamanlar zorlamayla yürütüldüğü ileri sürülen devrimci akım artık ivme kazanmıştır. Engellemelere karşın bütün hızıyla gelişmektedir. Bundan sonra zorlama ile ancak yavaşlatılabilir, durdurulamaz, geri çevrilemez. Hukuk dilinin özleşmesi daha tutarlı ve halka yönelik bir nitelik kazanması için bütün hukukçulara ve devrimcilere görev düşmektedir. Ayrım sonu.